Kitabın adı Aşkın Gözyaşları 2. Hazreti Mevlana. Yazarı Sinan Yağmur. 3. ayrım. Sayfa No 21. Ailem. Süleyman'ın tahtı toprak, Belkıs'ın tacı toprak. Ben aşkım gözüm, göklerin üzerinde tenim toprak. Aşkın bulutlarından gözyaşı dökmesini bil ki senin gözyaşlarında topraklarda gül bahçesi yeşertsin. Çocukluğum ve gençliğim ferah ve huzur dolu bir çağın içerisinde yeşermedi. Katliam ve kargaşa. Kardeş kavgaları, siyasi otorite boşluğu, mezhep çatışmaları, cemaat kavgaları, hizipçilik, isyanlar, sapık ve batıl düşüncelerin yayılması gibi buhranlı bir devrin gölgesinde geçti. Bilgin bir babanın, saliha bir annenin çocuğu olmak bahtiyarlığımdı. Okuduğum kitaplar, feyiz aldığım hocalar ile gönül dünyamı damla damla dolduruyordum. Anadolu'nun vaziyeti hiç de iç açıcı değildi. Bir yandan iç karışıklıklar, taht kavgaları, diğer yandan Moğol zulmüne maruz kalmış sevgiye, barışa ve huzura hasret kalmış Anadolu insanı. Soyum baba yönüyle Hazreti Ebubekir'e dayanır. Celaleddin Hüseyin Hatibi zamanının büyük bilginlerindendir. Babam Tacikistan'ın Vahş köyünde doğmuş bir Türktür. İlim öğrenmek için diyar diyar dolaşır ve en sonunda Ümmül Bilat diye meşhur olmuş, şehirlerin anası sayılan Belh'e yerleşir. İlmi, irfanı ve hatipliği ile saray hocası olarak sultana ilmi danışmanlık görevinin yanı sıra medresede talebeler de yetiştirmektedir. Bütün halkın saygıyla andığı Sultanül Ulema diye taltif edilir. Annem Mümine Hatun, Belh emiri Rukneddin'in kızıdır. Annem saliha bir kadındı. Züht ve takva içerisinde yaşayarak Allah'a karşı iyi bir kul, babama sadık bir eş, ağabeyim Alaaddin ve bana müşfik bir anne oldu. En sıkıntılı zamanlarda bizlere daima yardımcı oldu. Karaman'da kaldığımız yıllarda ciğerlerindeki rahatsızlıktan dolayı vefat etti. Doğduğum şehir olan Belh, eski ve orta çağda mühim bir şehirdir. Efsanelere göre Turan hükümdarı Efrasiyab'ın baş şehri, Zerdüştilerin kutsal şehri, Hint, Çin, Türkistan, İran ticaret yollarının kesiştiği ova. İskender'i görmüş. Budizm, Mecusilik, Hristiyanlık, Mani dinlerini, Akhunları tanımış. İslam'ın erken döneminde Müslümanlar tarafından fethedilerek İslam diniyle tanıştırılmıştır. Abbasiler, Gazneliler, Büyük Selçuklular ve Harzemşah Türklerinin idaresi altında büyük gelişme göstererek oraların en büyük, en kalabalık şehri haline gelmiştir. Belh, Horasan ilinin tahıl ambarıdır. İlk kağıt burada imal edilmiştir. Kağıda, kültüre, medeniyete dost bir belde. Bu meziyetler ona İslam'ın kubbesi unvanı yakıştırır. Ünlü vezir Nizamül Mülk'ün Nizamiye Medresesi ile de Belh, alimlerinin cazime merkezi olur. Bütün mezhepler ve meşreplere imkan sunan Belh, Sufi vaizleri, Hanefi fakihleri, felsefe ve kelamcılar ile meşhur olmuştur. Tasavvufun iklimi buradan bütün Asya'ya ve Anadolu'ya yayılmıştır. Belh'in etrafı yüksek surlarla çevrilidir. Öyle ki bir kişi at ile surların etrafında dönüp dursa günlerce bitiremez. Malzemesi sağlam, dik ve kaygan sivri surlardan sonra şehir istilalardan yana rahat bir nefes alır. Ta ki Cengiz Han'a kadar. Biz Belh'ten ayrıldıktan 2 sene sonra Moğol ordusu Belh'e gelir dayanır. Surları geçmeden imkansızdır. Aylar geçer, şehrin düşmesi mümkün değildir. Cengiz Han, Belh'in kuzeyinde akan nehrin kolunun şehre doğru çevrilmesini ister. Aylar sonra nehrin yatağını değiştirir, sularını şehre salar, surlar yıkılır, böylece şehir seller altında kalır. Moğollar kıtanın en görkemli şehrini yakar, yıkar. Ayakta kalan birkaç yapıdan birisi de doğduğum evdir. 12 yaşıma kadar yaşadığım Belh'te her çocuk gibi zamana uygun Kur'an, tecvid, hadis, hüsnü hat, cebir derslerini aldım. Ayrıca kahramanlık destanları, masallar, öğütler, hikayeler aldığım eğitim ve terbiyenin yardımcı unsurlarıydı. Yaşıtlarım gibi oyun oynamaktan hoşlanmazdım. Gece incin uykudayken gökyüzünde keşiflerde gözlerimi dolaştırırdım. Günde bir öğün yemekle yetinir, oyuncak istemezdim. Aklım fikrim kitaplardadır. Babamın misafirleriyle yaptığı ilmi meclislere severek katılırdım. Çocukluk arkadaşlarım Hüseyin ve Tarık ne kadar ısrar etseler de saklambaç, körebe gibi oyunlara katılmazdım. Okumayı ilk öğrendiğim üstadımdır babam. Onun yanında geçirdiğim anlar en mutlu anlarımdı. Babama öyle bağlıydım ki gece gözüm uyku tutmadığında annemden hikayeler değil, babamdan dini bilgiler dinlemek için ısrar ederdim. Babamın medresesine gidip onu dinlemek çok keyif vericiydi. Medresedeki kütüphane en çok sevdiğim yerlerin başında geliyordu. Bir de sahabeden Hazreti Ukkaşe Efendimizin türbesine gidip orada aldığım huzur ile saatlerce düşüncelere dalmak, kendimi ve zamanı unutmak. Babam Hazreti Ukkaşe'nin Peygamberimizin mübarek sırtını öpebilmek için kurduğu planı anlattığında hayran kalmıştım ve bahçemizin yanındaki türbeye her gittiğimde onun kabrini öperdim. Peygamberimizin kokusu var mıdır diye. Ruhumda kalıcı, derin izler bırakan bu şehirden ayrılmak yazgımızdı. Belh'ten Konya'ya kadar 12 yıl süren hicretimiz başlıyordu. Gözlerim ağlamaklı, doğduğum topraklara el sallayarak veda ediyordum. Babamın hemen yanında bir at üzerindeydim. Yolculuk boyunca hep babamın yanında gittim. Belh'ten sabah namazlarını kılıp çıkmıştık. Kervan öğle namazı için bir bağda konaklamıştı. Babam düşünceli bir şekilde bir ağacın altında oturuyordu. Yanına bağdaş kurup oturdum. Belh'ten niçin ayrıldığımızı sordum. Tek tek anlattı. Babam soru sormamdan çok hoşlanırdı. Buna güvenerek tekrar sordum. Babacığım, bu Moğol ve Harzemşah davasında kim haklı? Sıffin Savaşı'ndaki gibi bir hal var evladım. Hazreti Ali haklıydı. Muaviye'de de haksız değildi. Muhammed Harzemşah kötü bir idareci ve hatalarından ders almayan bir kuldu. Baba, doğru kulluk yapmayı nasıl öğreneceğim? Kulluk dört duvar arasında olmaz oğlum. Uzun bir yolculuğa çıkacağız. Kitaplarda göremediklerini gök kubbe ve yeryüzü kitabından gözlemeyi ihmal etme. Sosyal hayatın mesajları kağıtlara değil, insanların alınlarına ve sokaklara yazılmıştır. Kulluk, olmakla olmamak arasında kalmamaktır. Ya ol, ya ol. Kervandakiler seni çok seviyorlar babacığım. Memleketlerini, akrabalarını bırakıp senin ardın sıra geldiler. Beni çok sevenler var, hamdolsun. Ancak beni sevmelerinin hikmeti benden değildir. Benim iyiliğimden de değildir. Bizi sevenler Allah rızası için sevmişlerdir. Baba, neden Anadolu'ya gidiyoruz? Anadolu hem güvenilir hem de cevherin kıymetini bilen, ilmin hakkını veren, ancak maneviyata aç, barış ve huzura hasret bir diyardır. Anadolu için görevlendirildik evlat. Görevin ne olduğunu bizi Karaman'dan Konya'ya davet eden mektup gelince anlayacağız. Sessizliğin içinde bir belde. Nişabur. Yolum der ki, gel ve beni izle. Çünkü ben senin geleceğinim. Ve ben hem sana hem de yola derim ki, benim ne geçmişim ne de geleceğim var. Eğer kalırsam, kalışımda bir ayrılış vardır. Gidersem, ayrılışımda bir kalış. Yeni bir vatan edinme yolculuğumuzda yalnız değildik. Kalabalık bir ahali de bizi takip ediyordu. İnsanlar heyecan içinde. Onlar baskı ve düşmanlığı tanımışlar, haris olmanın manasızlığını yaşamışlardı. O uzun kervanımızı bazen yağmurlar kamçılıyor, bazen de soğuk rüzgarların buzlu kanatları sarmalayıp sağa sola fırlatıyordu. Geceleri de yıldızlar, o tuhaf dünyalar o uzun yolda bize eşlik ediyorlardı. Babam, Bahaettin Veled'in acı dolu kalbi ezici düşünceler altında kahroluyordu. O artık Belh şehrinin bir sürgünü değildi. O kendisini o zamana kadar bildiği, inandığı, hissettiği her şeyden, kendinden dahi sürgün eden bir kimseydi. Ben de ileriki hayatımda sürgün içinde sürgün yaşamanın ne demek olduğunu bizzat yaşayarak öğrenecektim. Bir çocuk kalbiyle bazen buruk, bazen hafif bir ümit içerisinde yolun sonunun nereye varacağını merak ediyordum. Yolculuğumun çoğu at sırtında geçtiğinden babamdan aldığım kitapları okuyordum. Mola için durduğumuzda bir ağaç altına oturup kitaba devam ediyordum. Babam halimi gördükçe mutlu oluyordu kendince. Annem ise tedirgin, biraz da telaşlı bir ruh haliyle benim yaşıtlarımla oyun oynamamı istiyordu. Oyun ise bana yavan geliyordu. Kitaplarda bir sıcaklık, tatlı bir huzur buluyordum. Böylece bir gün o büyük beldeye, Nişabur'a gelmiştik. Mavi safirlerle bezenmiş, güzel evleri ve çiçek dolu bahçeleri olan Nişabur. Halk kervanımızın şehir kapılarına yaklaşmakta olduğu haberini alınca bizi karşılamaya koşuşmuştu. En ön safta da bilginler vardı. Ağızlardan çıkan ilahiler aleve dönüşürken vecd içindeki haykırışlar geniş bir ırmak misali etrafa yayılıyordu. Gördüklerinin karşısında babamın kalbinde bir huzur doğdu. Ben ise bu aşırı ilgiden hayrete düşmüş, çocukla bir sevince kapılmıştım. Kolay değil, aylardır yoldasınız ve asıl yurdunuzdan uzaklaşmanın burukluğunu taşımaktasınız. İnsanlar arasında olup da onların sana hürmet ettiklerine tanık olmak öylesine güzel ki, insanların düşünce ve tutkularıyla duygularına, rüyalarına ve de gündüzlerine ve gecelerine hakim olduğunu görmek. Babasıyla gurur duyan bir çocuğun sevinciydi bunlar. Mutlak sessizlik babam Bahaettin Veledit adeta yalnız bırakmıştı. Şimdi ise şehir onu yeniden hürmet hırkasıyla süslüyordu. Zamanın bilginler sultanı kaybetmiş olduğu heybetini yeniden kazanıyordu. Karşılaştığı manzaradan mutlu olarak dönüp bana baktı. Hala içinde hicran vardı. Bakışları kararsız ve hüzünlüydü. Gerçekten de doğru yol bu mu idi? Yoksa bir başkası mı? Bakışların sesini ruhumun derinliklerinde duydum. Ancak cevap verme zamanım henüz gelmemişti. Bizi büyük bir medreseye götürdüler. Çok güzel eski bir halıya oturttular ve bir rahlenin üstüne Kur'an-ı Kerim'i açtılar. Orada bulunanlardan birisi Aşr-ı Şerif okudu. Babam hala dalgın düşüncelerde yüzüyordu. Ruhunun diplerinde, hayallerinin en ücra derinliğinde saklanmış belli belirsiz ufacık bir çatlağı hissetti. Adetleri üzere ilk söz misafire verildiğinden önceleri belhte yaptığı gibi sohbetine başladı. Sesi gür ve tatlı akıyordu. Meclisteki herkes akıcı konuşmasından adeta kendisinden geçmişti. Koca sarıklı ve uzun sakallı mollalar vecd içinde nefeslerini tutmuşlardı. Mollalar onu dinlediler ve sonra da düşündüler. Ağzından Allah'ın kelamı çıkıyor. Mollalar arasında Feridettin Attar da vardı. O da huşu içinde dinledi ve işte verimli toprak budur diye mırıldandı. Babam konuşmayı bitirdikten sonra meclise soru sormak için civar beldelerden gelenler söz istediler. Müsaade varsa merak ettiklerimizi sorabilir miyiz? Babam, biz konuğuz. Suallerinize muhatap olmak buranın alimlerine karşı edepsizlik olur. Buyurun, ulema burada, sorunuz, dedi. Vakar dolu bir yürüyüşle Feridettin Attar babamın yanına gelip elini öpmek istedi. Babam elini sakındı ve yaşça büyümüşsünüz, ev sahibimizsiniz. Elimiz dudağınıza layık değildir. Feridettin Attar sadece büyük bir bilgin değil, aynı zamanda cezbeli bir şairdi de. Sırlar dünyasının anahtarını taşıyan tasavvuf ehli bir kişiydi. Siz bilginler sultanısınız. Sizin yanınızda bizim cevap vermemiz uygun düşmez. Hem misafiriz hem yorgunuz. Bugünlük müsaade alıp dinlenmeliyim. Daha burada çok konaklayacağız. Sohbet ve sorularla hasbihalimiz olur inşallah. Babam müsaade almak isteyince ben kulağına meclisteki sohbetleri dinlemek için kalabilir miyim? Birazdan yanınıza gelirim diye fısıldadım. Gülen gözleriyle tamam diye bakarak meclisten destur ile adeti gereği insanlara sırtını dönüp gitmemek için geri geri adım atarak ayrıldı. Soru sormak için gelenlerden birisi, merakımızı giderin de kim giderse gidersin. Feridettin Attar, buyurunuz. Beldemizde bir hocamız var. Sürekli vaazlarında Allah'ın varlığı üzerinde duruyor ve üstelik sorumuz olunca da bizden mahsul, tavuk, kaz veya para almadan cevaplamıyor. Siz Kur'an'dan anlamazsınız. Aklınız yetmez. Kitabı ancak biz hocalar anlar ve açıklarız. Kitap sadece camide dinlenir, diyor. Biz Kur'an'ın bütün ayetlerinin Allah'ın varlığı üzerinde durup durmadığını merak ediyoruz. Üstelik din öğretilirse ücret, zoraki hediye alınması caiz midir? Feridettin Attar meclisteki diğer mollalara dönerek, aranızda bu soruya cevap verecek var mı? Yoksa ben cevap vereceğim. Meclise kısa bir sessizlik sonrası baktım ki kimse soruya cevap vermeye yanaşmıyor. Başımı utangaç bir şekilde kaldırarak, efendim, müsaadeniz olursa ben cevap vermek isterim, dedim. Mecliste bir homurdanma, bir fısıltı aldı başını gitti. Şuna bak, çömez haliyle dini konularda cevap verecekmiş. Hadi babası neyse de bu çocuğa ne oluyor? Ağzı hala süt kokuyor, gelmiş bize fetva verecek. Bırakın cevaplasın. Ne olacak canım, zaten terbiyeli davranıp müsaade istedi. Sesiyle homurdanmaları bastıran Feridettin Attar bana yaklaşarak, buyur evladım, söz senin. Hocanız yanılıyor. Kur'an-ı Kerim bir kainat kitabıdır ve hiçbir kimsenin şahsi kitabı değildir. Üstelik manası bazılarına açık, diğerlerine kapalı bir kitap da değildir. Biz anlaşılsın diye apaçık indirdik ayeti, aklı selim her insanın anlayacağı bir kitap olduğunun müjdesidir. Biz sizin yerinize anlarız demek akla hakarettir. Allah'ın ayetleri sadece mushafta kayıtlı değildir. Her şey Yüce Rahman'ın kelamıdır. Peygamberimiz okuma yazma bilmiyordu. Üstelik bilse dahi elinde okunacak bir metin de yoktu. O halde neden ard arda oku emri ilk mesaj olarak verildi? Okumak hayatı, kendini ve yaratılan her şeyde ilahi manaları gözlemlemektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlığından çok birliği üzerinde durur ayetler. Müşriklerin Allah'ın var olduğundan yana problemleri yoktu. Onların derdi çoklu ilah düşüncesidir. Böylece sorumluluklarından kaçınacaklardı akılları sıra. Tevhid olmadan iman gelişemez. Kur'an sürekli bu çağrıyı yapar ki şirk illeti insanı kulluktan çıkarmasın. Hocanız peygamberin yolundayım demiş ama henüz peygamberi anlamamış ki yolundan yürümüş olsun. Peygamberlerin hepsi kavimlerine daima şu cümleyi söylemişlerdir. Biz ücretimizi, mükafatımızı Allah'tan alırız. Sizden bir dünyalık arzumuz olamaz. Din öğreticileri nakla ücret hediye talep ediyor. Dini tüccar kafasıyla anlatan onu anlamamış demektir. Oradakilerin hepsi helal olsun şu küçük yaşta ne büyük sözler sarf etti. Babasının ilim rahlesinden nasiplenmiş diyerek iltifat göstererek alnımı öptüler. Baktım ki hepsinin gözleri buğulanmıştı. Akşam sofrasında babamın yanına oturmuştum. Olup biteni duyan babam beni kucakladı ve "Aylardır buruk olan yüreğimi güldürdün ya, ömrüm sana feda olsun evladım," dedi. Bir evlat için sevdiklerinden takdir almanın mutluluğunu tadıyordum. Artık Nişabur'da ilim meclislerinin asude havasından yayılan aydınlatıcı geceler başlamıştı. Babam, Feridüddin Attar ve ben. Sözler birbirini takip ederken bense bir şeyi kavramaya aklımın yetmediği hallerde ruhumda o güne kadar bilmediğim yeni bir gücün var olduğunu hissetmeye başlamıştım. Üstad Attar beni odasına davet etti. Çok sade bir odası vardı. Ben süslü eşyalarla dolu bir oda beklemiştim. Yerde keçeden yapılmış bir kilim, ince iki küçük minder, bir testi ve rafta iki kitap vardı. Kitaplardan birisini eline aldı ve bana uzatarak, 40 yılımı bu kitabı yazmak için harcadım. İlk sayfadan itibaren kitabı yazarken içimde bu kitabı kendim için değil, hak eden birisine hediye etmek için yazıyorum düşüncesi doğmuştu. O kişi senden başkası olamaz evlat. Nasıl yani efendim? Göz nuru, gönül süruru, esrarnamenizi bana mı armağan edeceksiniz? Evet, senin ilim meclislerindeki hararetli sözlerini dinlediğimde işte beklediğim hikmet aşığı demiştim. Helal hoş olsun eserim sana. Zaten ben de emanetteydi. Şimdi sahibini bulduğu için o kadar mesudum ki. Kitabı besmele çekerek alıp önce öptüm, sonra alnıma değdirdim. Hayatımda aldığım çok güzel hediyelerden biriydi. O andan itibaren sürekli esrarnameyi okumaya başladım. Kaç kez okuyup bitirdiğimi saymadım bile. Nişabur'dan 3 ay sonra ayrılmak zorunda kaldık. Hac mevsimi yaklaşıyordu. Mukaddes topraklarda olmamız gerekiyordu. Başlarında Üstad Attar olmak üzere şehrin ileri gelenleri, mollalar ve halk bizi uğurlamak için şehir sınırına kadar geldiler. İçim tuhaf duygularla taşkındı. Hem üstadımdan ayrı kalmanın üzüntüsü, diğer yandan mukaddes topraklara kavuşacak olmanın tatlı heyecanı. Üstad Attar beni öpüp kokladıktan sonra babama sarıldı. Gözleri yaşlı olarak, "Bahaettin Veled, bil ki senin oğlun bir damladır. Öyle bir damla ki ummanları ardından sürükleyecek ve cümle alem tarafından sevilen, konuşulan bir bilge olacaktır," dedi. Helalleşip ayrıldık. Nişabur'daki yaşadıklarım benim için baba terbiyesinden sonra çok değerli, yeni ufuklara doğru bir yolun kapısını açmış oluyordu. Safir beldesini arkamızda bırakarak huzur ve huşu içinde yeniden yola koyulduk. Önümüze yeni ufuklar açılıyordu. Yol devam ederken uğradığımız her noktada başka başka buluşlar tadacaktım. Kaderimin ağları adeta yollar üzerinde örülmüştü. Masallarımın payitahtı Bağdat. Çocukluğumda masal okudum. Yürüdüm masal, üflediğim masal, soluduğum masal. Aşkta yanıp tutuştum, sonunda ben masal oldum. Dağdan dağa zorlu geçitleri aşarak sonunda masallar şehri Bağdat'a gelmiştik. Gizem ve güzellikle bezenmiş o şehre. Bahçelerde ağaç dalları meyvelerden yerlere kapanırken gümüşü sularında yüz yuvarlak bakır kırmızısı mehtaplar oynaşıyordu. Bol minareleri ise gururlu vecitleri içinde ince semaları yırtıp yukarılara doğru uzanıyorlardı. O günlerde Bağdat güzel ve güçlü bir şehirdi. Dillere destan o şehir, İslamiyet'in göz kamaştırıcı gerdanlığının pırıl pırıl yanan en değerli taşı olarak yükseliyordu. Ne var ki ileride Moğol kasırgası bu güzel şehri de kasıp kavuracak, bu ihtişamlı sokakları, at nalları çiğneyip şehrin üzeri kapkara dumanlarla kaplanacaktı. Çarşısı rengarenk, sokakları şatafatlı bu şehir gerçekten insanda değişik meraklar uyandıran etkileyici bir güzelliğe sahipti. Arkadaşım Hasan ile Bağdat'ın meydanına gittiğimizde büyük bir kalabalık dikkatimizi çekti. Bu insanlar niçin toplanmıştı? Çekinerek aralarına sokulduk. Önlere doğru ilerledik. Meydanın tam orta yerinde bir dar ağacı kurulmuştu. Halk idam infazını seyretmek için toplanmıştı. Hemen yanı başımızdaki birisine sordum. Kimi asacaklar dar ağacında? Fakir bir delikanlıyı. Neden? Bir hırsızlık mı yaptı? Hayır. Adam mı öldürmüş? Hayır. Peki ne suç işlemiş ki onu asıyorlar? Valinin kızına aşk mektubu yazmış ve yakalanmış. Anlamadım. Ne yani vali kızına aşk mektubu yazdı diye bir insanın canına mı kıyıyor? Evlat ya susun ya da gidin buradan. Valinin adamları var halkın arasında. Canınız kırbaç yemek istemiyorsa vali hakkında ileri geri konuşmadan çekip gidin. Çoluk çocuk demez kırbacı vurdurur. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 32. Devamı 4. ayrımda.